Ayrım 27, sayfa 283. Sude'nin yaşamından kesitler. Sude'nin doğduğu yıl, Türkiye'de Türklerin gurur duyabileceği hiçbir şey gerçekleşmediği gibi, doğumundan 3 ay önce Eskişehir'de şiddetli bir deprem olmuştu. Oysa annesi kendi doğum yılı olan 1932 ile pek övünürdü. O yıl Balkan şampiyonalarında güreş milli takımı ilk kez birincilik elde etmiş, Belçika'da yapılan güzellik yarışmasında ise Türk güzeli Keriman Halis dünya güzeli seçilmişti. Ayrıca o yıl Türkiye Cemiyet-i Akvam'a üye olmuş, Türk Dil Kurultayı ilk kez toplanmış, resmi yelken yarışmaları ilk kez düzenlenmiş ve hükümet doktorluğuna ilk kez bir kadın Müfide Hanım getirilmişti. Sokaktaki adamın bilemeyeceği başka şeyler de vardı ki, mesela Darülfünun'daki reform çalışmalarına İsviçreli Profesör Malşen'in o yıl başladığını ya da margarin üretiminin hidrojen sıkıştırma yoluyla ilk kez o yıl yapıldığını, Gerhard Schliemann'ın kızı olduğu için bilirdi Suzan. Annesi Türkiye'de doğmamış olsa da Türkiye için işte böylesine bereketli bir yılın ürünüydü. Babası, karısına bu çok önemli ve gerekli bilgilerin sahibi olduğu için Ayaklı Schliemann Ansiklopedisi anlamına Aşa adını takmıştı ve onunla dalga geçerdi hep. Sude'ye gelince annesine kıyasla pek renksiz bir yılda doğmuş olmasının ezikliğini taşıyabilirdi yüreğinde, eğer babasının sevgisini iliklerinde hissetmeseydi. Demir, doğumunun üçüncü gününde Ankara'dan gelmiş, kızını bağrına basarak, "Şu andan itibaren hayatımın ilk defa ciddi bir gayesi oldu. Biricik kızım, bana çok çalışıp başarılı olmam için güçlü bir rüzgar verdin," demişti. Yeni doğan bebeklerin duyma ve görme yetileri henüz gelişmemiş olabilirdi ama sezgileri vahşi hayvanlarınki kadar keskindi. Sude'nin çocukluğu ve gençliği annesininki gibi huzurlu bir zaman dilimi içinde geçmedi. Fırtınalı bir dönemde doğmuştu. Annesiyle babasının öğretim üyeleri oldukları bir üniversite kampüsünde öğrencilerin, doçentlerin, profesörlerin arasında büyüdü. Ve 2016 yılına gelene kadar üçü teşebbüs aşamasında kalmış, ikisi gerçekleşmiş darbeye, birkaç adet de darbe muhtırasına şahit oldu. Baş döndürücü bir hızla geçen, hareketli, heyecanlı fakat endişeli bir hayattı onunki. Sude 1960 yılının 27 Mayıs'ında hayatının ilk siyasi darbesiyle tanıştığında annesiyle babası 8 aydan beri Ankara'daydılar ve 4 yaşına daha yeni basmıştı. Darbenin ne olduğunu anlayacak yaşta değildi ama evlerindeki telaştan olağanüstü bir hal olduğunu elbette fark etmişti. Çünkü özellikle de vatan cephesine katılanların adlarının okunduğu haber kuşağında kazara açık kalmışsa, radyoyu iktidara saydırarak kapattıran babası, radyonun başından kalkmaz olmuştu. Demir Atalay, yeni kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin inşaatını yapan mühendislerden biriydi o sırada. Üniversite kampüsünün içinde iki odalı bir lojmanda kalıyorlardı. Annesi de hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere özel İngilizce dersler vererek aile bütçesine katkıda bulunuyordu. Bir yıl sonra üniversiteye resmen başvuracak, önce kadrolu İngilizce öğretmenliğine, sonra da İngiliz Edebiyatı hocalığına terfi edecekti. Sude darbeyi 4 yaşında olduğu için değerlendirememişti ama o darbede tutuklanan Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı 1962 yılının Eylül ayında idam edildiklerinde 6 yaşına basmıştı. İlkokula gidiyordu ve Zuckmayer'den keman dersleri alıyordu. Siyasetin sık tartışıldığı bir ortamda yaşadığı için çocuk ortada kamu vicdanını rahatsız eden bir durum olduğunun farkındaydı. Ölümün anlamını da biliyordu artık. Etkilenmiş, üzülmüş, huzursuz uykulara yatmıştı günlerce. Bir yıl kadar sonraydı babası bir gün evlerine "Darbe olmuş, darbe olmuş!" diye bağırarak girdi. Annesi yemek masasına yayılmış sınav kağıtlarını düzeltiyordu. "Yine mi? Kim yapmış? Darbeyi kim yapar? Askerler." Bildin. Sude, annene tam not verelim. 10 üstünden 10 alsın bizden. Ay, söylesene kim, dur ya. Radyoyu açar öğrenirim. Açma. Zırvalık dinlemek istemiyorum. Talat Aydemir adında bir albayla arkadaşları yapmışlar ama İnönü aslanım benim geçit vermemiş. Yani? Yani albay ve arkadaşları hemen emekli edilmişler. Demir, biz de mi bir darbe yapsak? Dedi Suzan. Çalışmaktan bıktım, emekli olmak istiyorum. Daha 30 yılın var. Ey Suzan, 3 kuruş para için 30 yıl daha çalış, çalış, çalış. Karınca mıyız biz, insan mı? Şu anneyi susturalım da içimiz kapanmasın, dedi babası ve masaya eğilip karısının dudaklarına uzun bir öpücük kondurduktan sonra kızına döndü. Evimizin çalgıcısı, hadi getir kemanını da neşeli bir şeyler çal. Sude kemanı almaya giderken babasının annesini aşka gelip dudaklarından öptüğü bir başka akşamı daha hatırladı. Bir Eylül günü olmalıydı çünkü Sude'yi evlerinin yakınındaki anaokuluna kaydettirmeye götürmüştü annesi o sabah. Akşam da babası elinde bir şişe rakıyla gelmişti eve. Çok neşeliydi. Nihayet oldu, demişti. Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği kanunu bugün kabul etti. Ağaların 5000 dönümden fazla arazisi kamulaştırılacak. O topraklar da topraksız köylülere bölüştürülürse bizler vicdanımız rahat uyuruz geceleri hayatım. Bizler kimiz baba, diye sormuştu Sude. Solcular, sosyal adalete, paylaşmaya inananlar, açgözlü olmayanlar. Çocuk bir şey anlamamıştı fakat annesi kızına ''Baban hayalcidir, inanma sen'' dese de mutlu görünüyordu. Ve zaman, güzel günlere inanan bu çekirdek ailenin babasını değil annesini haklı çıkaracaktı. Toprak reformu hiçbir dönemde gerçekleşmedi. Sosyal adalet hep bir hayal olarak kaldı Türkiye'de. Bir yıl sonra yine Mayıs ayındaydılar. Çocuklar yakında karne alacaklardı ki Talat Aydemir arkadaşlarıyla ikinci kez darbeye teşebbüs edip zırhlı eğitim tank taburundan destek alarak radyo evini ele geçirdi. İnönü bu kez affetmedi Aydemir'i. Darbeciler 4 ay sonra kesinleşen idam hükmüyle asıldılar. Sude o günlerde Türkiye'nin ortak pazara üye olarak katılmasını sağlayan anlaşmanın evlerinde bu idamlardan daha çok ses getirdiğine emindi. Çünkü babası ortak pazara girilmesine kesinlikle karşıyken annesi girilmesinin ülkeye refah ve uygarlık getireceğine inanıyordu. Ve anlaşmanın imzalandığı gün birbirlerine kendi görüşlerini kabul ettirmek için bağıra çağıra münakaşa etmişlerdi. Ne tesadüf! Coca-Cola da Türkiye'de satışa aynı yıl başlamıştı. Anadolu gazozcularının Ankara'ya bir protesto heyeti yollamaları ve Demir Atalay'ın bu meşrubatı evlerine sokmama gayreti fayda vermedi. Coca-Cola'nın fendi tüm gazoz cinslerini yendi ve Sude'nin kuşağından itibaren Türkiye'deki buzdolaplarına hükümran oldu. Coca-Cola içen gençlerin dozu giderek artan Amerika karşıtı gösterileri de yine aynı yıl başlayacaktı. Seçim propagandasını komünizmle mücadeleye dayandıran Adalet Partisi, seçimi %52 çoğunlukla kazandığında Sude 9 yaşındaydı. Seçim sonuçları onların evinde üzüntüyle karşılanmıştı çünkü annesi ve babası sol görüşlü insanlardı. Muhalefet Partisi de o günlerde irticanın komünizm kadar tehlikeli olduğuna vurgu yapıyordu ama bir arı vızıltısından daha etkili olamıyordu sesi. Siyasetin değişik sesleri 1966 yılının Ağustos ayında Varto'da meydana gelen depremle önemini kaybetti. Depremde 3162 kişi hayatını kaybetmişti. Sude'nin okulunda bağış toplama yarışında Sude rekoru göğüsleyemediği için çok mahcup düşmüş, babasına birinci olmasını sağlayacak parayı veremediği için çok gücenmişti. Depremin travması geçince ülke karmaşa ortamına geri döndü. Zaten 60'lı yılların ikinci yarısı devrimci gençlerin Amerika aleyhtarı gösterileriyle İstanbul ve İzmir limanlarına ziyarete gelen 6. filoya protestolarıyla, bitmeyen grevlerle, karşı cephenin de sinemaları, eğlence, dinlence yerlerini ateşe vermeleri, öğretmen evlerini basmaları ve antikomünist gösterileri arasında savrularak geçiyordu. Depremler de hiç eksik olmuyordu. Ülke huzursuzdu. Halk yoksuldu. İnsanlar kızgındı. Sude işte bu dertli ülkede büyüyordu ama o yıllarda onu sadece yüzünde beliren ergenlik sivilceleriyle baş etmekten, sesi yeni çatlamış oğlanların ilgisini çekmekten, kız arkadaşlarıyla kıkırdayacak konu bulmaktan ibaret olan kişisel dertleri alakadar ediyordu. 13 yaşının huysuzluğunu yaşarken bir arkadaş evindeki yılbaşı partisinden söz verdiği saatte dönmediği için annesinden azar işittiğinde ağlamış, isyan etmiş, ertesi sabah ev halkıyla yani annesi, babası ve hatta yardımcıları Meral'le konuşmayı reddetmişti. Niyeti, küskünlüğünü sürdürerek sonunda annesini pes ettirip kızlardan birinin bir hafta sonraki doğum gününe katılma izni almaktı. İzin alamazsa hayatı kayacaktı. Yaşamasın daha iyiydi. İşte o hafta içinde evine yaklaşırken özellikle takındığı bir karış suratla kampüsün girişine vardı ki o da nesi? Polis arabaları, kordonlar, kesilmiş yollar. Evine gitmesine izin verilmiyordu. Ödü patladı. Ne oluyordu yine? Öğrendi. Öğrenciler ODTÜ'yü ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi Comer'in arabasını yakmışlar. İşte o zaman Sude'nin hayatı gerçekten kaydı. Çünkü derdini anlatıp nihayet evine ulaştığında evde her köşeyi didikleyen bir takım adamlar buldu. Kimi üniformalı, kimi sivil bu kişiler raflardaki kitapları, dosyaları savurup saçıyorlar, bazılarını götürmek üzere bir torbaya dolduruyorlardı. Meral, almaya tenezzül etmediklerini toparlamaya çalışıyordu. Polislerden biri Sude'nin kütüphaneye dayalı kemanını alıp elinde evirip çevirmeye ve içinde bir şey saklı mı acaba diye kulağına yaklaştırıp sallamaya başladı. Sude polisin üzerine atladı. ''Bırak kemanımı amca, öyle hoyratlığa gelmez o. Aa, bak telini gevşettin ama. Kim çalıyor bunu, sen mi?'' ''Evet. Yapacak daha iyi bir şey bulamadın mı? Mesela? Ne bileyim, dikiş öğren, yemek pişirmesini öğren. Ben makarna pişirmeyi biliyorum, dedi Sude. Adamlar gittikten sonra arkalarından havaya bir tekme savurdu. Sonra pencereye yapışıp korku ve çaresizlik içinde annesiyle babasını bekledi. Gelmediler. Meral ortalığı toparladı. Sude'ye bir çay ve bir dilim kek verdi ve evine dönmek için vızıldanmaya başladı. Şimdi evdekiler de beni merak ederler. Geç kaldım zaten. Ne yapsak acaba? Sen de mi benimle gelsen? Sen git, dedi Sude. Ben annemle babamı bekleyeceğim. Hiçbir yere gitmem. Meral gitti. Sude pencereden ayrılmadı. Yılbaşı gecesi annesine yaptığı şirretlik için son derece pişmandı. Akşama doğru babasının asistanı Vecdi, annesinden el yazısıyla yazılmış bir not getirdi eve. Sudem, sakın korkma. Baban ve ben iyiyiz. Bir soruşturmaya yardımcı oluyoruz. Yakında döneceğiz. Bu akşamı hülyalarda geçir ve bu notu alınca hemen babaanneni ara. Biz dönene kadar gelip seninle kalsınlar. Meral de babaannenler gelene kadar seninle kalsın akşamları. Yakında görüşmek üzere. Babanla seni sevgiyle kucaklıyoruz, annen. Telefona koştu Sude. Anneannesini aramayı tercih ederdi ama onlar büyük babasıyla kış aylarını Frankfurt'ta geçirir, yazları bir hafta kadar İstanbul'da kalır, sonra Side'deki yazlıklarına giderlerdi. Geri gelmelerine aylar vardı. Telefonu babaannesinin değil de dedesinin açmasını temenni ederek çevirdi santralı, İstanbul'daki numarayı verdi. Sonra birkaç kapı ötede oturan sınıf arkadaşı Hülya'yı aradı, başına gelenleri anlattı. Hülya'nın annesi onu götürmeye geldiğinde telefonu İstanbul'a henüz bağlanmamıştı. Vicdan Hanım anlayış gösterip biraz oturdu. Sude'nin yediği kekten bir dilim de o yedi. Sonra ''Hadi Sude, telefonun bağlanacağı yok. Git toparla diş fırçanı geceliğine, okul çantanı filan. Gidelim biz.'' dedi. Ama İstanbul bağlanır da ben yanıtlamazsam babaannem çok merak eder. Bize gidince arar, bize bağlatırsın. Çaresiz toparlandı Sude. Tam kapıdan çıkarlarken İstanbul telefonu çaldı. Babaannesinin onlarca sorusuna yanıtı yoktu Sude'nin. O sadece annesinin yazdığı not kadarını biliyordu. Evet, Amerikan Büyükelçisi'nin arabası yakılmıştı. Etraf polis kaynıyordu ve annesiyle babası birkaç gün evde olmayacaklardı. Hayır, hayır bilmiyorum ama babaanne... Babaannenin elinden dede kapmış olmalıydı telefonu. Biz bu akşam yola çıkıyoruz, yarın yanında oluruz. O zaman anlatırsın neler olduğunu dedi dedesi. Ertesi akşam Nazmi dede ve babaanne Ankara'daydılar. Babaannenin çenesi durmuyor, sürekli söyleniyor, siyasete angaje oğluyla gelinine giydiriyordu ama pişirdiği yemekler annesinin yaptıklarından da Meral'inkilerden de çok daha lezzetliydi. Uzun zamandır yiyemediği sarmaları, dolmaları, kıymalı börekleri afiyetle yutuyordu Sude. Meral ise mutfağa başka birinin hakim olmasından çok rahatsız olmuştu. O da durmadan söyleniyordu. Neyse ki bu durum uzamadı. Dördüncü günün akşam saatlerinde annesiyle babası yorgun argın evlerine döndüler. Bir sorgunun niye bu kadar uzun sürdüğünü soranlara sıranın onlara ancak geldiğini söylediler. İlk önce öğrencileri sorgulamışlardı. Sude o günden itibaren annesiyle babası ya yine sorguya alınırlarsa diye hep bir güvercin tedirginliği içinde yaşadı. Memleketin haline ilgilendiği için değil, yine onlara dokunacak bir durum acaba olur mu endişesiyle takip etti. Yaklaşık bir ay sonra İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda Kanlı Pazar olayı yaşandığı zaman da çok tedirgin oldu. Sağcıların, solcuların dalaştığı, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı hadise İstanbul'da yaşanmıştı ama oradaki fırtınanın ölü dalgaları haftalarca Sude'nin uykusunu kaçırdı, midesini bulandırdı. Çünkü onun evi herhangi bir ev değildi. Annesi ve babası sol görüşlü öğretim üyeleriydi ve Türkiye, solcuların sık sık sorgulandığı, tutuklandığı ya da kurşunlandığı bir dönemden geçiyordu. 1971 yılında üniversitelerde boykot ve işgal eylemlerini önlemeye ilişkin tasarının başbakanlığa sunulması sonucu ODTÜ süresiz kapatıldı. İşte o zaman Suzan ve Demir kızlarını içinde yaşadıkları ortamdan çıkarma kararı aldılar. Bir yıl kaybedecek de olsa Sude artık annesinin de okulu olan Arnavutköy Amerikan Koleji'nde okuyacak, hafta sonları babaannesine çıkacaktı. 15 yaşındayken Sude baba evinden ayrılıp İstanbul'a yatılı okula gitti. Sude'nin şansına o sene Arnavutköy Kız Koleji Bebek'teki erkek kısmıyla birleşerek Robert Kolej adını almış ve karma okula dönüşmüştü. Belki biraz da bu yüzden Sude yeni okuluna bayıldı. Siyaset kazanının sürekli kaynadığı ortamdan kurtulmak ona çok iyi gelmişti. Akşam yemeklerinde sürekli istifa edip yeniden kurulan hükümetlerle ilgili konuşmaları duymaktan kurtulmuştu. Yatılı okulda gazete okunmadığı, radyo dinlenmediği için de 12 Mart 1971 tarihinde silahlı kuvvetlerin muhtırasıyla istifa eden Demirel'den ve yerine kurulan asker güdümlü hükümetten haberi bile olmadı. Ayrım sonu, sayfa 292.